6. ayrım, sayfa 161. Sanık. Ana yolun sağına soluna çok önceleri yapılan oldukça yıpranmış iki ayrı konutta oturuyorduk. Karşılıklı değildi konutlarımız. Birbirinin sağına düşüyor, aralarında 20-30 metrelik bir uzaklık bulunuyordu. Bu kesimde yol gereğince genişletilmemişti. Kamulaştırma tutarları yoğun göründüğünden şimdiye dek sıra gelmemişti. Yolcularla sürücülerin özenli bir devinimde bulunmaları gerekiyordu. Görmezler Okulu öğretmeni Kaya Bey ile 10 yıl öncesinden tanışıyordum. Öğretmenlik niteliklerini üzerinde toplamış değerli bir kişiydi. Tüm insanları içtenlikle severdi. Duyarlı davranışlarıyla çevrede ilgi çekmiş, saygın bir ortam oluşturmuştu. Dostluğuna güvenilir, söyleşisi özlenilirdi. Anadolu'nun özge bir ilinde bir süre komşuluk yapmıştık onunla. Eşlerimiz de anlaşmış, kaynaşmışlardı. Bu büyük kentte yeniden karşılaşıp komşuluk yapmak her iki aileye de tinsel bir güç sağlamıştı. Ailece görüşmelerimiz Anadolu'ya göre seyrek oluyordu. Çoğunlukla sabahları esenleşiyorduk onunla. İş yerlerimiz karşıt çevrelerdeydi. Her sabah araçlara binmek için konutlarımıza yakın olan durak yerlerine dek birkaç metre yürüyorduk. Önemli olan yürümek değil, karşıdan karşıya geçmekti. İETT'ye ya da dolmuşa binmek için ben ondan yana, o benim konuttan yana geçiyordu. Esenleşmelerimizi kolaylaştıran bu karşılaşmalarımız arasında ona takılıyordum. Günaydın Kaya Bey, günaydın dostum. Bu iş böyle yürümeyecek. Söz dinle de konutları değiştirelim. Yoksa bir sabah kurban gideceğiz bu yolda, öyle değil mi? Oysa ki sen de ben de daha kolay bineceğiz araçlarımıza. O doğal bir gülüşle, İyi ama ya iş dönüşlerimiz nasıl olacak? Bizi getiren araç kapımızın önünde bırakmayacağına göre yine karşıdan karşıya geçeceğiz. Dönüşlerimizdeki yorgunluk böyle bir kaza olasılığını çoğaltır sanırım derdi. Bu konuşmayı birkaç kez yineledik aramızda. Kuşkusuz ki değişik tümcelerle oluşurdu bu konuşmalarımız. Ben önerimi ileri sürer, o da savunmasını yapardı. Bu kısa tartışmamızda uykunun uyuşukluğu, yorgunluğun oluşturduğu dikkatsizlik baş başa giderdi. Bir doygunluk oluşmuş gibi birkaç ay değinmezdik bu konuya. Bir akşam yemeğinde eşim, "Bugün arkadaşın Kaya Bey ile karşılaştım. Başımı eğerek iyi günler diledimse de yanıtlamadı nedense. Ya görmedi ya da çok dalgındı. Kara gözlükler vardı gözünde. Yürüyüşü de bir yabansı geldi bana," dedi. Verilen salık bir süre düşündürmüştü beni. Bir saniyesi bile belli olmayan yaşantının her türlüsü bizler için değil miydi? Kara gözlük sözcüğünden kaygılanmıştım. Tüm organlarımız için sayrılık doğaldı. Üstelik o 60'a yakın görmez öğrenci arasında görevliydi. Etkenleri yoğun bir ortam içinde duyarlı bir kişinin görev yapması sinirlerini bozabilirdi kuşkusuz. Duyulacak biçimde söylediğim, aman sözcüğüyle usumdaki düşünceleri atmak istedim. Aradan birkaç gün geçmesine karşın arkadaşımla görüşememiştim. Bir sabah konutumdan çıkmış durak yerine doğru gidiyordum ki Kaya Bey'in karşıdan savruk, güvensiz adımlarla bana doğru geldiğini gördüm. Gerçekten de gözlükleri kara camlıydı. Sol eliyle çantasını taşıyor, sağ elinde uzunca beyaz bir baston tutuyordu. Bir görmez yürüyüşü denilebilirdi buna. Daha önce usumdan geçen kötü düşünceler gerçekleşmişçesine duygulanmış, üzülmüştüm. Ama bunları düşünecek saniyelik bir zaman bile yoktu. Şimşekleşen bir coşkunun etkisi altında kalmıştım. Kaya Bey yolun ancak 1/4'ünde bulunuyordu ki, geliş yönünde yüklü bir kamyon, gidiş yönünde ise bir taksi oluşuvermişti. Bu dar yolda taksinin ya Kaya Bey'i çiğnemesi ya da sollayarak kamyonla çarpışması gerekiyordu. Mantığımın, istem gücümün onayını almaksızın bir anda ileriye fırlayıp Kaya Bey'in koluna sarılarak kıyıya çektim. Kesinlikle oluşacak bir kazayı önlemiştim. Ellerim, ayaklarım titriyordu. Fren, klakson sesleri arasında kapısının penceresinden seslenen bir sürücü, "Kör müsün kardeş, bu ne dikkatsizlik?" diyordu. Kaya Bey de korkmuş, yüzü bembeyaz olmuştu. Coşku dolu, anlamsız bakışlarla çevreyi gözlüyordu. Yere düşen gözlüğünü alırken, "Doğru söylüyorsun kardeş," dedi sessizce. Kendimi toparlayarak arkadaşımın koluna girdim. Olgunun etkisinden kurtulamamıştı. bir dokunca oluşmadığı için araçlar yollarını izlemeye başlamışlardı bile. Geçmiş olsun Kaya Bey, oluşabilecek kötü bir sonucu atlattık. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ya sen olmasaydın? Gerçekten de öyle. Yaşamla ölüm arasında bir kıl payı kaldığına tanık oldum. Peki ama sendeki bu tutum, davranış, devinimler ne böyle, ne sağlama ne de görmeze benziyordun. Ne var ki eşim 2-3 gün önce bir uyarıda bulundu. Yorumlarının etkisi altında kaldığımdan gözlerini yitirmiş sandım seni. Bu düşünceler ileriye atılmama yol açtı. Arkadaşım yeterince kendine gelmişti. Doğal bir dinginlik içinde dinledi beni. Her zamanki uysal tutumuyla elini uzatarak, ''Şimdi bana hiçbir şey sormayın. Akşamüstü çay bahçesinde buluştuğumuzda her şeyi ayrıntılarına dek anlatırım.'' dedi. Yanıtını uygun buldum. Gerçekten de zaman dardı. Bu arada bineceği araç geldiğinden esenlikler dileyerek onu yolcu ettim. Gazetedeki önemli, toplumcu bir konuyu bitirmiştim ki ardımdan bir ses, ''İyi düşünmüşüm, bahçeye girerken çayları söyledim.'' dedi. Gelen Kaya Bey'di. Gerçekten de çay içmemiş, onu bekliyordum. İyi akşamlar sevgili dostum. İyi akşamlar Kaya Bey, buyurun. Çok iyi gördüm sizi. Kaya Bey'in neşesi, sağlığı yerinde görünüyordu. Gözlerinde karacamlı gözlükler, elinde beyaz baston yoktu. Çaylarımızı içerken göz göze geldik. Bakışlarımdan sorularımı anlamış gibi yineletmeden açıklamaya girdi. Gerçekleri yadsıyacak değilim sizden. Tinsel bunalımlarla dolu bir haftayla çok önemli anıyı kapsayan bir gün yaşadım. Bunu size borçluyum. Bilmem bu gönül borcumu nasıl ödeyeceğim. Bu konuyu bir kez daha açmayın Kaya Bey. Kim olursa olsun bu eylem bir insanlık görevidir. Bir an önce konunun ayrıntılarına geçerseniz daha çok sevinirim dedim. O güldü. Haklısınız diyerek yeniden anlatmaya başladı. 15-20 gün önceki gazetede ilginç bir olay gözüme çarptı. Üç görmezin Boğaz yolunda denize düştüğünü yazıyordu. Yan bir sokaktan caddeye geçen gençler yollarını sağdaki yaya kaldırımından izleyebilmek için karşıya geçmek istemişler. Sağdan soldan gelecek araçların seslerini iyice dinledikten sonra duyuş birliğiyle kol kola girerek üçü birden yürümeye başlamışlar. Trafiğin oluşturduğu coşkuyla ellerindeki bastonlarını kullanmamışlar. Ayaklarının yaya yolun çıkıntısına çarpacağını düşünmüşler. Böyle anlarda ayakların karşılaştığı en küçük bir engeli, kollar ayrımına varılmayan bir devinimle saniyesinde birbirlerine salık verip bireyi uyartırlar. Ne yazık ki bu üç gençten birinin yaya çıkıntısı diye attığı adımlardan biri boşluğa rastlıyor. Kol kola oldukları için zincirleme yuvarlanıyorlar. Çevrenin ilgisini çeken bir su şapırtısı olmuş bir an. Yakında bulunan sandalcılar kurtarmışlar gençleri. Sırılsıklam olmalarına karşın bir dolmuşçu götürmüş gidecekleri yere. Bu durumda sanık kim olabilir dersiniz? Belediye yol yapımcıları yolun bu kesimine ince bir kaldırım yapmayı düşünmemişler. Bu yoldan görmezlerin de yararlanacağı geçmemiş uslarından. Gezmenler için küçük bir sandal iskelesiymiş burası. Oysa ki kıyıya 20-30 santim yüksekliğinde bir duvar yapılıp sandallara binmek için de 1-2 basamak eklenebilirdi. Ne var ki kişisel çıkarlarımız bizleri toplumun yararına da olsa ayrıntılara girişmekten yoksun bırakıyor. Aynı yerde dönüş yapmak isteyen bir araç bile denize uçabiliyor. Konuyu daha çok uzatarak başını ağrıtmayayım. Gerçekte bizi ilgilendiren şeyler değil ama söylemeden duramıyorum. Olayı öğrendikten sonra belediye başkanına, yol işleri müdürlüğüne telefon etmek gereğini duydum. Yine yapmadım. Çünkü sanığı bulmuştum. İşte o sanık bendim. Denize düşenler benim öğrencilerimdi. Değişik koşullarda oluşsaydı bu olay, belki de boğulabilirlerdi. Ölünceye dek bir yarasızlardı o zaman yüreğimde. Bu düşünceler kafamda gelişiyor, buluncumun sesi beni iyice tedirgin ediyordu. Nedenleri apaçık ortadaydı. Bu öğrencilere trafik kurallarını ben öğretmiştim. Caddenin, yolun her zaman için sağından gitmelerini öğütledim. Kaldırımsız yollarda gözlüler için soldan yürümenin yararlı oluşundaki nedenleri de açıklamıştım. Trafik kurallarına uygun yürüyüşlerin uygulanmasını okul içinde, bahçesinde yapabilirdim. Ancak kent içindeki bu tür yollardan söz etmedim öğrencilerime. Kendimi sanık yapan, beni tedirgin eden düşünceler bunlardı. Üzüntülerimden ancak görmezlerin özel yaşantıları içine girmekle kurtulabileceğim kanısındaydım. Bu yüzden gözlerime kara bir gözlük takarak deneye giriştim. Giriştim ya, bu deney az kalsın yaşamımı sona erdirecekti. Her ikimize de büyük geçmiş olsun kardeşim dedim. O içtenlikle, bu gece ailecek bize buyurun, deneyi de sanığı da hep birlikte bilinçli bir biçimde kutlulayalım dedi. Kütükte de yeri yok. Avukatın kapısından içeriye girdiklerinde odanın boş olduğunu gördüler. Bir süre beklemeleri gerekiyordu. Üstelik avukatın yardımcısı olan delikanlı da yoktu. Bir yere gitmiş olmalıydı. Yumuşak koltuklara yaşlı adamla oğlu yerleştiler. Bir süre sonra canları sıkılmaya başladı. Yaşlı adam sakalını sıvazlayarak, ''Tanrı kimseyi yargı yerine avukat kapısına düşürmesin. Zor şey.'' Bir süre yanıtlamadı genç adam bu tümceyi. İçinden, ''Ya bunlar da olmasa hak, hukuk nerede, nasıl aranacak?'' diyordu. Söylediklerini o biliyormuş gibi, ''İyi ama'' dedi yalnızca. Bu arada kapıyı tıklayarak orta yaşlı bir adam içeriye girdi. Giysilerinden kasabada oturan bir köylü olduğu anlaşılıyordu. ''Günaydınlar efendim.'' ''Günaydınlar.'' Yüzü gülüyordu adamın. ''Avukat bey yok mu?'' diye sordu. Sonra yaşlı adamın yanına yaklaşarak, ''Merhaba hacı baba, nasılsın bakalım? Tanıdın mı beni? Baba dostumsun sen benim. Az mı ayakkabılarını, potinlerini giydik senin?'' Yaşlı adam dikkatini biraz daha toplayıp adamı süzmeye başladı. ''Hiç yabancı gelmiyorsun. Yaşlılık bu. Yanılmış olabilirim.'' Karşısındakini daha çok yorup üzmemek için açıklamada bulundu adam. ''Şehler köyünden İzzet Çavuş'un oğluyum ben.'' ''Ya İzzet Çavuş'a, hey gidi günler hey, iyi dostluk babanla.'' Bir süre sustular ikisi de, geçmiş yıllara dalmışlardı. Adam yeniden söze başladı. 35 yıl bu, kömür ocaklarında gelip geçti. Ne ölümlerden kurtulduk. Şimdi Tanrı'ya şükürler olsun, 3 ayda bir 5.000 lira alarak yaşantımızı sürdürüyoruz.'' Çavuş'un oğlu konuşkandı, durmadan anlatmak isteyen bir durumu vardı. Genç adamı yukarıdan aşağıya bir süzerek, ''Oğlunuz mu?'' ''Evet'' dedi yaşlı adam. ''Maşallah maşallah, aslan gibi. Ne yapalım, yazgı bu. Kıldan ince, kılıçtan keskinmiş. Ne yaparsın, buna da şükür.'' Genç adam yeğenlikten kıpırdandı. ''Sıra bana mı geldi be geveze adam?'' der gibi baktı yüzüne, bir şey söylemedi. Adam yine konuşmasını sürdürdü. ''Bir zamanlar bizim ocakta bir yazman vardı. Sen tanır mısın onu bilmem hacı baba.'' ''Yok yok ama nereden bilirsin, sizlerden sonraydı o. Çomak Emin derlerdi ona. Gerçekten de iki kolunun bilekten aşağısı yoktu. Yoktu ama iki kolunu bir araya getirir, kalemi güzelce tutar, ocakta çalışanların gündeliklerini, giriş çıkışlarını yazardı. Becerikli bir adamdı. O çomak kollarıyla kendi işini kendisi başarırdı.'' Üstelik dağdan kışlık odunlarını keser getirirmiş. Kesmesi, paralaması, eşeğine yüklemesini kendisi başarırmış. Bir gün yasak bölgede orman bakımcıları tarafından yakalanmış. ''Hoş görün, bir daha gelmem.'' dediğinde onu bağışlamışlar. İkinci kez yakalandığında söz dinlemediğini görünce yargılamaya veriyorlar. Üstelik bizim Çomak Emin sert ve inatçı bir adamdı daha. Orada bakımcılara kafa tutmuş. Onlar da bu yüzden yargılama yolunu seçmişler. Yargıcın karşısına çıkarıldığında, ''Sayın yargıç, bu adamların bana öteden beri kinleri var.'' Sonra kollarını göstererek, ''Sorarım size, bu kollarla balta tutulur da odun kesilir mi?'' demiş. Yargıç düşünmüş, taşınmış, ''Bu savunma mantığa uyuyor, öyle ya, eller olmayınca nasıl balta tutulsun, odun kesilsin?'' hemen özgürlüğünü onaylıyor. Gel zaman git zaman ertesi yaz bizim bakıcılar bunu yine yasak bölgede yakalıyorlar. Yakalıyorlar ama kendisine hiç görünmeden bir resim aygıtı bulup ağacı keserken, parçalarken, eşeğine yüklerken, dağ yolunu kestirmeden inerken ayrı ayrı resimlerini çekiyorlar. Bu kez yine yargılanmaya gidiyor bizim Çomak Emin. Yargıç bu kez, ''Yine mi sen?'' diyor Çomak Emin alışkanlıkla. ''Efendim, bu arkadaşların kinleri silinmiyor benden. Bu arada benden rüşvet de istediler. Vermediğim için beni yeniden yargılandırmaya başvurdular.'' Yargıç orman bakımcılarına baktığında onlar da bu kez hazırladıkları değişik görünümdeki resimleri yargıcın önüne koyuyorlar. Durumu izleyen yargıç konuyu kavruyor. Dudaklarında tatlı, sert bir gülücük oluşuyor. Sonra soruyor Çomak Emin'e, ''Söyle bakalım şimdi, önce bu resimler senin mi?'' Uyanık olan Çomak Emin bu kez tutanakların, kanıtların gerçekliğini anlıyor. ''Evet efendim, resimler benim.'' Yargıç yeniden soruyor, ''Şimdi anlat bakalım.'' Efendim ben ocak yazmanıyım. Bir karım ve iki çocuğum var. 16 yaşlarında ilkokulu bitirdim. Babam kahvecilik yapıyordu. Akşamları ona yardım ediyor, sabahları kahveyi ben açıyordum. Bir sabah kahvenin içinde birikmiş pislikleri, kağıt, yonga parçalarını sobada yakayım dedim. Sanırım Mayıs ayıydı. Sobalar daha kalkmamıştı. İçindeki pislik de gitsin dedim. Kibriti çaktım ama bir patlamayla kendimden geçtim. Akşamdan bir işçi sobanın içine bir mendil dinamit lokumu saklamış. Böylece iki elimi birden getirdim. Yıllar sonra çoluk çocuk sahibi oldum. Her şeye karşın çomak kolla uğraşmayı başarabiliyorum. Aldığım para geçimimi sağlamadığı için kışlık odunumu kendim tamamlıyorum. Gerçek bu sayın yargıç. Yargıç orman bakımcılarına dönerek, görevinizin kutsallığına inanıyorum. Uğraştığınız adamın Tanrı zaten cezasını vermiş. Bizim üzerinde durmamız, yeni cezalar eklememiz yersiz olacak. Şöyle bir anlaşmaya varın. Siz her yaz çomak emine kışlık odunu için kesebileceği işe yaramayan ağaçları gösterin. O da az çok okumuş bir adam. Ormanın ne değer taşıdığını bilir. Adam anlattığı öykünün ne denli etki bıraktığını anlamak ereğiyle bir süre sustu. Sonra öğrendim ki bizden 1-2 yıl sonra o da emekliye ayrılmış. Şimdi de kahvecilik yapıyormuş. Tanrı kimseyi sakat bırakmasın. Adam yeni bir konu aklına gelmiş gibi. Ah hacı baba, bizim köyde de 2 tane çocuk var ki gözlerinden yoksun. Anadan doğma görmezler. Geceleyin ancak fener ışığını seçebiliyorlar. Ama gel gelelim uslarına diyecek yok. Bir haftada Yasin'i ezberliyorlar. Hem bir ağaca çıkışları var. Şaşırırsınız. Köylü onlara ileride caminin imamlığını, müezzinliğini yapabilirler gözüyle bakıyor. Ne var ki şimdiki hocalardan bile bir ilkokul diploması aranıyor. Şu an ana babaları sağ ama gelecek için bir şey denemez. Onların yaşamlarını daha güvenceli bir biçime sokmak gerekiyor. Bu sözler sanki genç adama söylenmiş gibiydi. Birden irkildi. Açıklanan konuyu ayrıntılarına dek düşündü. Kendisi de bir kaza sonucu gözlerini yitirmemiş miydi? Müzikle, yazınla uğraşarak yaşamını bir düzene sokmuşsa da bu konulardan elini eteğini çekemezdi. Göreviydi bu onun. Adam belki de onu yakından tanıdığı için bu konuya değinmişti. Doğal olarak buluncunda duyduğu sorumlulukla birlikte insancıl duyguları kabardı. Adamın konuşmasını kesmek gereğini duydu. Bu çocukları ya da babalarını benimle tanıştırır mısınız? Ne demek, bizim için büyük bir mutluluk olur. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de sizin ilginizi çekmek istiyordum. Bu durumda önümüzdeki cuma günü oğlumun satış evinde bekleyeceğim sizi. Her ikisinin de yüzünde büyük bir işe başlamanın sevinci okunuyordu. Bu arada kaygılı bir yüzle avukat içeriye girdi. Günaydın beyler diyerek konuklarının tek tek ellerini sıktı. Sormalarına yer vermeden, her ikinizin de duruşmaları ertelendi. Yargı yerlerinin dinlenmeye geçmesi dolayısıyla Eylül ayına bırakıldı, dedi. Beklemelerinin bir gereği olmadığını anlayan konuklar duruşma günlerini öğrenerek avukatın yanından ayrıldılar. Haftanın cuma günleri ilçenin pazarı olurdu. Sokaklar, dükkanlar yığın yığın insanlarla dolup boşalırdı. Köylü, kentli, gereksinimleri olan giysilerini, yiyeceklerini, içeceklerini alırlardı. Kalabalığın oluşturduğu doğal bir uğultu duyulurdu yakın çevredeki konutlardan. Genç adam o günde her zamanki gibi kalktı, giyindi, kahvaltısını yaptı. Yazı odasına geçerek günlük yaşantısına daldı. Uyguladığı eylem biraz müzik, radyodan arkası yarınları dinlemek, gerekirse daktilosunda 1-2 sayfa yazı yazmak oluyordu. Öğle yemeğinden sonra gözlerinde oluşan uyku belirtilerini yüzünü yıkayarak gidermeye çalıştı. Bugün için verdiği sözü unutmamıştı. Konuklarının cuma namazından sonra geleceklerini biliyordu. Kapıdan girerken, "Sizi bekliyorlar baba," demişti yavaşça oğlu. "İyi günler efendim, hoş geldiniz." "İyi günler, hoş bulduk." Avukatın odasında tanıştığı orta yaşlı adamla şişmanca esmer biri daha vardı. Bu görmez çocuklardan birinin babası olmalıydı. Genç adam kısa sağlık söyleşisinden sonra konuyu gerçek öze getirdi. Gözlerinden yoksun çocuğun babası sizsiniz değil mi? Evet benim. Kısaca oğlunuzun göz sağlığını, yaşını, gelecek için düşüncelerinizi özetler misiniz? Oğlum Ünal Kalaycıoğlu 9 yaşındadır. Daha önce öğrendiğiniz gibi ilçemizin Şehler köyündeniz. Oğlum doğuştan göz sayrılığına yakalandı. Doğallıkla nedenlerini bilmiyoruz. 2 yıl önce Ankara'da bir süre uğraştım gözlerini açtırmak için. Oldukça da borçlandım. Bir sonuç çıkmadı. Orada bazı vatandaşlar görmezler okuluna yazdırmamı istedilerse de bu kez de babam, görmez çocuk nasıl okuyacakmış, otursun hafız olsun dizimizin dibinde deyip kestirip attı. Böylece aradan 2 yıl daha geçti. Amcam sizden söz edince çok memnun olduk. Dilediğiniz biçimde devinimde bulunuruz. Yeter ki oğlumun geleceği bir güvence altına alınmış olsun. Bizler kalıcı değiliz. Nitekim babam geçen yıl sizlere ömür oldu. Arada oluşan kısa suskunluğu genç adam bozdu. Bir şeyler söylemesi gerekmişti sanki. Doğru düşünüyorsunuz. Kişi sakat da olsa kendi ekmeğini yine kendisi kazanabilmelidir. Geçen 2 yıl büyük bir yetik. Şimdi oğlunuz 3. sınıfa geçmiş olacaktı. Ancak 4 yıla değin bir okuma hakkı kalıyor. Ama çok çalışırsa 1 yılda 2 sınıf geçebilir. Okul müdüründen gerekli kolaylığın gösterilmesini dileyeceğiz. Yurdumuzda görmezler okulu çok az olmasına karşın o denli okuyacak görmez çocuk var ki... İşin ilginç yanı, çoğu ana babalar okuyacak çağdaki görmez çocuklarını ortaya çıkarmıyorlar. İlgili kurullara başvurmaktan kaçınıyorlar. Kendi elleriyle çocuklarının geleceklerini engelleyip baltalıyorlar. Sözü karşısındakilere kaptırmak istemeyen genç adam, 1-2 saniyelik bir sessizlikten sonra hemen sordu. Öteki çocuk için de bildiklerinizi anlatır mısınız? Bu kez sözü orta yaşlı adam aldı. Gözleri parlamıştı. İyilik yapmanın onuru okunuyordu yüzünde. İyimser, insancıl bir kişiydi bu. Çok konuşmasının çok da yararı oluyordu. Efendim, Ünal'ın babasıyla Ramazan'ın babası birer kardeş çocuklarıdır. Gerçeği ararsanız benimki de aynı köke gitmektedir ya. Neyse geçelim bunları. Gözü anadan doğma görmez olan çocuğun adı Ramazan'dır. Onun da soyadı Kalaycıoğlu'dur. Ne var ki babası kömür ocaklarında çalışırken dikkatsizlik nedeniyle sol bacağını yitirmiştir. Şimdi kendisine topal hakkı diye çağrışımda bulunurlar. Bağ, bahçe, tarla işleriyle oyalanıp gider. Biz kendisine durumu anlattık. Söz sizin, dilediğiniz gibi davranabilirsiniz dedi bize. Ramazan'ın doğum yılını da söyleyebilir misiniz? İki hemşeri birbirlerinin yüzlerine bakıştılar. Olumlu bir yanıt veremeyecekleri anlaşılıyordu. Ünal'ın babası, kesin bir şey bilmemekle birlikte sanırım Ünal'la Ramazan yaşıttırlar. Bu kez orta yaşlı adam söze karıştı. Köyümüzün muhtarı bugün buradadır. Köy dosyası dava vekili İrfan'ın yazıhanesinde olduğuna göre biz bunu da hemen öğrenir geliriz. Başka söz etmeden ayağa kalkıp ivedilikle dışarıya çıktılar. Yarım saat sonra döndüklerinde her ikisinin de yüzünde iş başaramamış kişilerin üzüntüsü vardı. Kaygıyla dükkana girdiler. Ünal'ın babası, ''Ne yazık ki efendim köy dosyasında Ramazan Kalaycıoğlu'nun adı sanı yok. 1-2 kez baktırdım dava vekiline. Bilmem ki ne yapmalı.'' dedi. Bu kez gerçek üzüntüyü genç adam duymuştu. Yüreği burkulur gibi olmuş, dudaklarında acı bir gülüş oluşmuştu. Son bir çözüm yolu vardı, ayağa kalkarak açıkladı. Ben de buradan telefon edeceğim, işimizi sağlama bağlamamız gerekiyor. Ramazan Kalaycıoğlu'nun doğum yılını ilçemiz nüfus memurluğundan bulduracaksınız. Umutlarını yitirmiş görünen iki adam yeni bir sevinçle gittiler. Bu kez daha kaygılı, üzüntülü döndü iki adam. Söyleyecekleri tümceyi önceden ezberlemişler gibi... Allah Allah, bizim Ramazan'ın nüfus kütüğünde bile adı yok dediler. Genç adam bu kez serin kanlı karşıladı onları. Ortada kürke bürünmüş bir suç vardı. Ama kim omuzlarına alırdı bu görkemli kürkü? Kuşkusuz ki kimse. Suç dallanıp budaklanıp 14 yaşına gelmiş. Tutulan ışıkta, gösterilen yolda yürümesini bilen, görevlerimizi zamanında ayrıntılarıyla başarmasını bilen kişiler değiliz dedi içinden. Onları daha çok üzmek istemeyen genç adam konuklarını şu sözlerle yolcu etti. Bu iki çocuğu önümüzdeki yıl görmezler okuluna kesin biçimde yazdırmalıyız. Ramazan'ın nüfus kağıdının nasıl çıkartılacağını muhtardan ya da nüfus memurluğundan öğrenebilirsiniz. En kısa zamanda onları istiyorum. Gördüğünüz gibi bu işleri yarına bırakmak sakıncalı oluyor. Sanırım Ramazan doğuştan görmez olduğu için anası babası ona gereken önemi vermemiş. Bu arada köy muhtarınızın, öğretmeninizin de ilgisini çekmemiş. Buradaki ilgisizliğinizi benimseyip bir an önce düzeltme yoluna gideceğiz. Bu eğitimle öğretim sonucunda Ramazan'la Ünal avukat, öğretmen, müzisyen, sanatçı olmasalar da aydın bir işçi, bilinçli bir vatandaş olup alın teriyle yaşamlarını kazanmasını öğreneceklerdir. Bu alın terlerini her görüşümüzde sizler de ben de yürekten bir onur duyacağız. Gurbet Türküsü. Döner koltuğa yerleşen aşık Ömer Öztoprak derinden soluk alıp vererek, "Hele şükür şu koltuğu boş bulabildim," dedi. Yardımcısı Recep elindeki bağlamayı duvara astıktan sonra ona doğru yaklaşarak, "Ömer ağabey sen bekle gayrı, usta neredeyse gelir. Ben şu ıvır zıvır işleri de bitireyim, kısa sürede dönerim." Yanıt beklemeden gitmişti Recep. Yalnız kalmıştı Ömer berber odasında. Sabahtan bu yana birkaç kez göndermişti yardımcısını. Herkesin de dolu demişti Recep. Saçını, sakalını kazıtacaklar, bugünü bulmuşlardı sanki. O da tıraş olmadan dönemezdi köye. Çarşı içinde berberden çok bir şey yoktu ama herkelin bir berberi vardır deyimi boş yere söylenmemişti. Alışmıştı bir kez bu ustaya. Çocukluğundan bu yana ona tıraş olurdu. Onun makinesinin, makasının, usturasının kendine özgü bir özelliği vardı. Sağ elini el yunağının kıyısında duran fırça, tarak, makine, ustura gibi aygıtlara doğru uzattı. Sonra birden çekti elini. Bir ses, ustanın takımları ellenmez diyordu. Doğruydu. Kendisi de sevmezdi bunu. Bilir bilmez kişilerin bağlamasını ellemelerinden hoşlanmazdı. Gövdesini biraz geriye çekip sırtını koltuğun arkalığına yasladı. Uzamış saçlarla, sakallarla biçim değiştiren kafasını başlığa dayadı. Kurbanlık koyun gibi bekliyordu ustayı. Bir ara başını kaldırıp karşısında duran aynaya uzunca bir süre baktı. Yeğenik bir aklık içinde ne olduğu belirsiz, karaltıdan özge bir şey seçemedi. Ömer'in çocukluğu 13 yaşına dek bu ilçede geçmişti. İlk öğrenimini de burada yapmıştı. Bu yüzden yabancısı sayılmazdı ilçenin. Yıllar önce yakın bir köyden gelmişti anacığı buraya. Babası geçimlerini sağlayacak denli bir iş yapıyordu. Kendisinden özge iki küçük kardeşi daha vardı. Doğal bir esinti gibiydi yuvalarında mutluluk. Ne olduysa o yaz döneminde oldu. Kara bir bulut çöktü yuvalarının üstüne. Çevrede yapılan bir düğün gecesinde tek bir kurşunla vurulmuştu babası. Esrikliğin, sorumsuzluğun, eğitilmemişliğin sonucuydu bu. Kimsesizliğin oluşturduğu yoksulluk bir süre sonra köye gitmelerine yol açtı. Dayısının yanında eğleşeceklerdi. Dedesinden bir göz oda düşüyordu onlara da. Ama sanıldığınca kolay olmamıştı bu göçüş. Ömer köyde çift çubukla uğraşıyor, boş zamanlarında ata biniyordu. Avcılığa, atıcılığa, biniciliğe karşı büyük bir istek vardı içinde. Bu konuda dayısı da gerektiğince yardımcı oluyordu. Özellikle de tüfek, tabanca atışları çok hoşuna gidiyordu. Ne var ki bu uğraşılarda kaza ben geliyorum demiyordu. Ömer'in yaşantısında da böyle acı bir olay vardı. Boş sanısıyla çekilen tüfeğin tetiği iki gözlerinden de yoksun bırakmıştı onu. Köye gelişlerinin ikinci yazında oluşmuştu olay. Ağlamalar, dövünmeler, üzülmeler boşunaydı gayrı. Olan olmuştu bir kez. Tüfekle, tabancayla oyun olmazdı kuşkusuz. Olmazdı ya, çocukluk döneminde bilinmiyordu bu. Köylüsü, kentlisi, yüreklerinde bir acı duymuşlardı Ömer için. Bu acının en büyüğü anacığının yüreğinde oluşmuştu. Gece gündüz kıyıda köşede için için ağlamıştı dul kadın. Ağacından yetişkin bir dal daha kesilmişti. Yeni bir yaşam dönemi başlıyordu Ömer için. Çileli de olsa ömür boyu çekilecekti bu acı. Gerçekler acı da olsa onaylatıyordu kendisini insanoğluna. Ömer için de böyle oldu. Yıldan yıla kalınlaştı yarasının kabuğu. Bu arada kaba taslak işler yapan bir marangoz ustasına yardım etmeye başladı. Bir süre sonra o da öğrendi masa, sehpa, sandalye, sandık yapmasını. Bu dönemde Ömer'in yaşantısının en ilginç yönü bağlama bilen bir dededen ders alması olmuştu. Birkaç ay içinde öğrenmişti. Doğal bir yetenek oluşmuştu parmaklarında. Türküleri içten gelerek söylüyor, dinleyicileri duygulandırıyordu. Düğünlere, şölenlere, eğlencelere çağrılmaya başlanmıştı. Kısa süre içinde komşu ilçelerde de duyurmuştu adını. Sanatını ilerletmek, yaşamını bu yolda kazanmak için kısa kısa geziler düzenliyordu. Kahve, otel, han, park, sinema gibi uygun yerlerde çalıyor, söylüyordu. Bağlamasının tellerinden çıkan seslerle kendi sesi bağdaşıyor, tatlı bir ezgi oluşturuyordu. Müzik dünyasına girdikten sonra Ömer'in ufku gün gün genişledi. Karamsar düşüncelerin etkisinden kendini kurtarabiliyordu. Onu etkinleştiren bir güç vardı yüreğinde. Bu gücün köklerinin bağlamasına dek uzandığını biliyordu. Onun için bağlaması eşi, dostu, arkadaşı en yakınıydı. Onu bir bebek gibi koruyor, sevgili gibi okşuyordu. Çalmaya başladığı zaman parmakları perdelerde, gönlü göklerde uçuyordu sanki. Kendinden geçiyor, usunda ne var ne yoksa unutuyordu. Karanlığın içinde değildi o an. Tanımı güç bir evren içinde sürdürüyordu yaşantısını. Onun kendine özgü bu tutumundan dolayı toplum ona aşık sözcüğünü de eklemişti. Çoğunlukla Aşık Ömer diye çağrılıyordu. Arkasından da olsa Kör Ömer diyenler de eksik değildi. Ama aldırmıyordu Ömer böyle şeylere. Onlar bunu çekemediklerinden söylüyorlardı. Bağlamasındaki evrim göze çarpacak deyin gelişmişti. O da kişinin zaman zaman değişik evrelerden gelip geçtiğine tanık olmuştu. Kazandığı parayla anasına bakıyor, küçük kardeşini de ortaokulda okutuyordu. Ortanca kardeşiyle aralarındaki yaş ayrımı pek az olduğundan ona yararlı olamamıştı. Şimdi askerde olan kardeşi mektubunda, "Ağabey, sazını, sözünü o denli özledim ki," diye yazıyordu. Bu arada Ömer duygularını dile getirmişti. Değiş, mani, destan niteliğinde dizeler oluşturmuştu. Önceleri küçük betikler biçiminde bastırdığı bu dizeleri sonra Dağ Çiçeği adlı bir yapıt içinde toparlamıştı. Bu yapıtın dağıtımı oldukça güzel bir gelir sağlamıştı Ömer'e. Toplum içindeki değeri bu yazılı belgelerle daha da belirginleşip kesinleşmişti. 2 yıl önce Görmezlere Yardım Derneği'nin bir müzik kolu gelmişti ilçelerine. Olumlu bir tanışma olmuştu bu Ömer için. Derneğe üye olmuş, zaman zaman da müzik kolunda çalışmıştı. Böylece Ömer'in çalışma alanı yurt çapına ulaşmıştı. 20 gün oluyordu geziden döneli. Bu gezilerinde Trakya bölgesine dolaşmışlardı. Son geceki konserlerini bir gazeteciyle TRT görevlisi izlemiş, Ömer'i çok beğenmişlerdi. Gazeteci birçok sorular sormuş, TRT görevlisi ise "Gurbet türküsünü banta aldım, yakında radyodan kendi sesini dinlersin" demişti. Bu ilgi arkadaşlarını kıskandırmış, Ömer'i ise göklere uçurmuştu. Gerçekten yaşantısını gazetede yazacaklar, türküsünü radyodan çalacaklar mıydı? Bir kuşku oluştu içinde, duyulacak denli bir sesle, "Adam sende, adam akla mal tükenmez ya, adamların işi gücü yok da benim gibi bir sakatın yaşamını gazeteye yazacaklar, türküsünü radyodan dinletecekler" dedi. Canı sıkılmıştı Ömer'in, ayağa kalktı. Duvarda asılı duran bağlamasına doğru yürüdü. El yordamıyla bulduğu bağlamasını alıp bir iskemleye oturdu. Düş gücünde oluşan bu acı tatlı olayların anılarını tümüyle usundan silmek istiyordu. Bunun için en güzel yol çalmak, söylemekti. Duygularını, düşüncelerini tümüyle yansıtan, onu erince ulaştıran kendi ezgisini yeğenlikten söylemeye başladı. "Gurbet dedikleri kara bulutun, gidiyorum dostlar, beni unutun. Tellerinde kaldı derdim, saz, udun. Gel gidelim gönül, gel gidelim biz. Güzeller güzeli güzelin olsun. Yeryüzüne değen yüz elin olsun. Sazın nene yetmez, söz elin olsun. Gel gidelim gönül, gel gidelim biz."